Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar ediyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, âline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun niyazıyla hepinize selamlarımızı, muhabbetlerimizi arz ediyor. Bugünkü Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın feyizli ve bereketli olmasını Yüce Mevlamızdan niyaz ediyor ve ona bir kez daha sizlerle buluşmayı lütfettiği için şükürlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere En'am suresinin 63 ila 70. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan adlı tefsirinden aktarmaya çalışacağız. Her zaman malumunuz sizlere bu ayeti kerimeleri dinletiyor, ardından sohbetimize geçiyoruz. Bugün yine aynısını uygulayacak En'am suresinin 63 ila 70. ayetlerinin tilavetini aktaracağız. Ardından sohbetimize bu ayetlerle başlayacağız inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın Kur'an-ı Kerim'den bize ilahi buyruğu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك ربك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم.
Değerli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Yüce Mevlamızın bizlerden ahsen-i kabul ile makbul kılmasını niyaz ediyor ve hasıl olan sevabı başta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere, bil cümle peygamberan-ı izamın, âl ve ashabının, özellikle ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın ve ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın, ahiret yurduna göçen müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, bir süre önce ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizin ve sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin, mümin ve müminatın ervahına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz. Bizlerden bir güzel hediye olarak kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ali İmran suresinin 63. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bu ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından, yani tehlikelerinden sizi kim kurtarır ki? O zaman ona gizli gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsan, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. Müellifimiz sözlerine şöyle başlıyor. Rabbimiz Teala'nın hitabı peygamberimizedir. Şöyle denilmek isteniyor. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, Mekkelilere de ki, sizi seferlerinizde karanın ve denizin karanlıklarının korkularından ve çetinliklerinden kim kurtarıyor? Sizi bu durumda kim muhafaza ediyor? Ayette geçen karanlıklar anlamındaki zulümat kelimesi, sıkıntı ve meşakkat anlamında kullanılmıştır. Çünkü hem karanlık hem de çetin şeyler insana korku verir, gözünü görmez eder. Nitekim zorluklarla geçen bir günü anlatmak için, يَوْمٌ مُظْلِمٌ وَيَوْمٌ ذُو كَوَاكِبٌ, yani karanlık gün ve yıldızlı gün denir. Çünkü bir gece ayın ışığı ile aydınlanmadığı vakit, irili ufaklı yıldızlar ortaya çıkar. Gecenin karanlığı arttıkça yıldızlar daha çok belirir. Halbuki gizli ve açıktan, andolsun ki eğer bizi bundan, bu karanlıklardan, bu çetinliklerden kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız. Bize verdiğin bu nimetlerden ötürü kararlılıkla ve daima şükredenlerden olacağız diye ona yalvarıp yakarırsınız. Ayet-i kerimede geçen ettadarru, herhangi bir şeye olan şiddetli ihtiyacı, ondan yoksun oluşu ortaya koymaktır. Şükür ise bahşedilen nimetin hakkını vererek onu itiraf etmektir. Allah Teala'nın verdiği nimetlerin hakkı da onu verene itaat etmek, asla isyan etmemektir. Nerede kaldı hiçbir şeye gücü yetmeyen bir varlığı ona ortak koşmak? Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen 64. ayet-i kerimede Yüce Mevlamız En'am suresinde şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Habibim, de ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. Ayet-i kerimede denilmek isteniyor ki, yine onlara de ki, ondan ve bütün sıkıntılardan, yani kara ve denizin sıkıntılarından ve onun dışındaki bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarıyor. Ayette geçen kerbun kelimesi, kişiyi saran bütün üzüntü ve kederlerin son haddine denilir. Böylesi eşsiz nimetlerine şahit olduktan sonra siz yine de Allah'tan gayrısına kulluk etmekte, ona ortak koşmaktasınız. Önceki ayette geçen bizi kurtarırsan eğer elbette şükredenlerden olacağız diyerek verdikleri söze en uygun cevap, sonra siz şükretmiyorsunuz, ona kulluk etmiyorsunuz denilmesidir. Ancak burada ortak koşuyorsunuz ifadesi, şükrü terk etmenin de doğrudan şirk koşmak gibi olduğuna dikkat çekmek için onun yerine getirilmiştir. Demek ki aziz dinleyenlerim, nimetlere şükretmemenin Allah'a şirk koşmak gibi büyük bir günaha dönüşeceğini bu ayet-i kerime bize ifade etmiş oluyor. Ardından gelen 65. ayette Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki Allah'ın size üstünüzden yani gökten veya ayaklarınızın altından yani yerden bir azap göndermeye ya da birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter. Bak anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Müfessirimiz diyor ki, de ki şirk koşmanızın cezası olarak o sizin üzerinize üstünüzden bir azap göndermeye kadirdir. Nitekim o Nuh aleyhisselamın kavmine böyle yapmış, onların üzerine tufanı göndermişti. Onlardan kiminin üzerine yıldırım, kimine şiddetli bir fırtına, kimine de korkunç bir ses göndermişti. Lut kavmini ve fil sahiplerini de üzerlerine taş yağdırarak helak etmişti. Ayette geçen yahut ayaklarınızın altından yani Firavun'u denizde boğduğu ve Karun'u yerin dibine geçirdiği gibi size de böyle bir azap göndermeye kadirdir. Müfessirimiz diyor ki, denilmiştir ki üstünüzden ifadesinin bir manası da yöneticileriniz ile önde gelen güç odakları tarafından gelebilecek baskı ve zulme delalet eder. Ayaklarınızın altından tabiri ise kötü niyetli kölelerinizden, cemiyetin çapulcu ve beyinsiz tabakasından kaynaklanacak ayaklanma ya da yağmalamalara işarettir. Ya da sizi bölük bölük birbirinize düşürür. Böylece dini bir kaygıdan ötürü değil, kendi arzularına uyarak bölük pörçük olan küçük fırkalara, türlü anlayışlara ayrılırsınız. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu bizlere aktarıyor. Bu hadisi şerifi İmam Müslim Fiten adlı bölümde eserinde bizlere aktarıyor. Hadiste şöyle buyurulmuştur diyor müellifimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden. Rabbimden üç şey istedim, bunlardan ikisini bana ihsan etti, birini vermedi. Rabbimden ümmetimin kıtlıkla helak edilmemesini diledim, bu isteğimi kabul etti. Rabbimden ümmetimin sel ile helak olmamasını niyaz ettim, bunu da kabul buyurdu. Rabbimden ümmetimin düşmanlığının birbirine olmamasını diledim, fakat bu isteğimi geri çevirdi. Müellifimiz diyor ki, buradaki kıtlıktan maksat, bütün ümmeti içine alacak umumi bir kıtlıktır. Selden murat ise, Nuh aleyhisselamın kavmini helak eden tufan gibi umumi bir sel felaketidir. Şeyh Üftade Hazretleri der ki, esasen Nuh aleyhisselamın kavmine gönderilen tufan, her 30 senede bir daha az şiddette görülür. Çok yağmur yağar, bazı evler ve köyler su altında kalır. Biraz önce mealini verdiğimiz hadis-i şerifteki be'es kelimesi düşmanlık demektir. Bununla Peygamber Efendimiz ümmet arasında çıkacak harpleri ve fitneleri kastetmiştir. Hadiste şöyle buyurulmuştur. ümmetimin yok oluşu savaşla ve veba yani salgın hastalıklar ile olacaktır. Bu hadis-i şerifte İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde rivayet edilmektedir. Yine başka bir hadiste şöyle varid olmuştur. Ümmetim kılıcı yani cihadı bıraktığı vakit kıyamet gününe kadar onu bir daha alamayacaktır. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biri tezahür ediyor. Şimdi durum tam da onun haber verdiği gibidir diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen elbes yani düşmanlık harpte şiddete başvurmaktır. Ümmetin içinde kin ve intikam duygularının yaygınlaşması, yöneticilerin Allah'ın kitabı ile hükmetmemeleri sebebiyledir. Müminlere düşmanların musallat olması ise Müslümanların Allah ve Peygamber ile olan ahdini bozmalarındandır. Nitekim bazı hadislerde bu hususa işaret edilmiştir. Nihayet ayet-i kerimenin son cümlesinde "Bak ey Muhammed, onlara anlasınlar diye vaat yani müjde ve vaid yani korkutma ile halden hale çevirerek ayetlerini yani Kur'an ayetlerini nasıl açıklıyoruz? Yani surenin başından buraya kadar değişik şekillerde nasıl bir ayetin peşinden başka bir ayeti getirip onlara açıklıyoruz? Belki anlarlar. Yani anlasınlar da işin iç yüzüne vakıf olsunlar ve içine düştükleri büyüklenme ve inat hastalığından dönsünler diye. Yine ayette geçen eşşi'a kelimesi bir hususta bir araya gelen topluluk demektir. Kıymetli dinleyenlerim, bundan sonra gelen 66. ayette Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki ben size vekil yani kefil değilim. Müellifimiz diyor ki o vaat edilen azap ya da onun geleceğini haber veren Kur'an hak olduğu halde ki o azap mutlaka vaki olacaktır. Ya da bu ifadeden maksat bu kitap her söylediğinde doğrudur demektir. Onlara de ki ben size vekil değilim. Sizin işlerinize vekalet eden bir koruyucu değilim. Kuvvete başvurarak sizi yalanlamaktan men edemem. Bunların doğruluğunu tasdik etmeye de zorlayamam. Ben sadece bir uyarıcıyım. İleride başınıza gelecekleri size haber vererek vazifemi yapmış olmaktayım. Ve şu ifadelerle 67. ayeti kerime geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Müellifimiz diyor ki, Kur'an'da bildirilen haberlerden her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yani müstakar kelimesi ismi zamandır, azabınızın gerçekleşeceği ve gelip çatacağı bir vakte işaret söz konusudur. Yakında bileceksiniz ifadesiyle de vaat edilen azap dünyada, ahirette veya her ikisinde meydana geldiği zaman bileceksiniz. Akıllı kişiye gereken sıkıntıları üzerinden def etmesi için Allah Teala'ya yakarmak ve günahlarda ısrar etmemektir. Çünkü günahlar bela ve sıkıntılara sebep olur. Her zulmet ancak nefsi emmarenin karanlıklarından kaynaklanır. Nitekim Mesnevi'de şöyle denilmiştir. Gam ve kasvetten ne gelirse sana, bil ki utanmazlık ve küstahlıktandır. Sahip de şöyle der. Başkasından niçin şikayet edeyim? Çünkü köpük gibi daima hevasının peşinde koşan bir zavallıyım ben. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeden sonra bir ara vermek istiyoruz. Bursevi Hazretleri'nin bir eserini sizlere dinleterek kaldığımız yerden sohbetimize programımızın ikinci bölümünde devam edeceğiz inşallah. Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. En'am suresi 68. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma. Buradaki hitap Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ümmetinedir. Şöyle buyuruluyor. Ayetlerimiz hakkında bir münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir demektir. Burada el-hud kelimesi, lügatte bir şeye mutlak olarak başlamak demektir. Ancak daha çok bu kelime, batıl bir şeye başlamayı ifade etmek üzere kullanılır. Buradaki ayetlerden maksat, Kur'an-ı Kerim'dir. Kureyşli kafirlerin adetleri olduğu üzere, Kur'an'ı yalanlamaya, onunla alay etmeye ve ona saldırmaya başladıklarını gördüğün zaman, ayetler hakkında münasebetsizliğe başladıklarında onlarla oturmayı terk ederek ve yanlarından kalkarak, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir, yani ayetlerimizden başka bir konuyu konuşmaya başlayana kadar onlardan yüz çevirmeye devam et demektir. Eğer şeytan sana, yani onlarla oturmayı terk etmekle emrolunduğunu unutturursa, hatırladıktan sonra artık zalimler topluluğuyla beraber bulunma. Çünkü onlar yalanlamayı ve alay etmeyi tasdik ve tazim yerine koymuşlardır. Ayette bahsedilen unutturma, sadece bir ihtimal olarak eğer unutturma vaki olursa diye zikredilmiştir. Şu halde unutturma mutlaka meydana gelecek demek değildir. Bununla birlikte İslam alimleri dalgınlık, yani sehven ve unutmanın caiz olduğunda ittifak etmişlerdir. Buradaki şeytandan maksat iblistir ya da onun ordusunda ileri gelenlerden biridir. Bu ayet-i kerimenin nüzulünden sonra Müslümanlar kafirlerin Kur'an'la alay etmeye her başlayışında yanlarından kalkacak olursak, biz artık ebediyen Mescid-i Haram'da oturamayız ve Kabe'yi de tavaf edemeyiz. Çünkü onlar daima bu din ile alay ediyorlar deyince, Allah Teala onlara vaaz etmek ve gerçekleri hatırlatmak maksadıyla onların meclisinde oturmaya ruhsat vererek şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Takva sahiplerine inanmayanların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar, belki sakınırlar diye hatırlatmak gerekir. Ayetin manası, günahlardan korunanlara o inanmayanların hesabından bir sorumluluk yoktur. Bu durumda ayetin anlamı şöyledir. Kur'an ayetleri hakkında tezviratta bulunan kafirlerin söz ve davranışlarından sakınan müminlere, onların hesaba çekileceği cürüm ve günahlardan ötürü bir sorumluluk yoktur. Ama belki korunurlar, utanarak ve yaptıkları kötülüğü çirkin görerek ayetlere dil uzatmaktan sakınırlar diye yaptıklarının yanlış olduğunu kafirlere hatırlatmak lazımdır. Müminlerin onları uyarmaları, ileri geri konuşmaktan ve diğer kötülüklerden uygun bir şekilde men etmeleri gerekir. Bu da imkanlar nispetinde onlara nasihat etmek ve hakikatleri hatırlatmakla olur. İçinde bulundukları durumun çirkinliğini göstermekle olur. Yüce Mevlamız bu hususta Peygamber Efendimiz'e vahyine şu ayet-i kerimedeki ifadelerle devam ediyor. En'am suresi 70. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bir tarafa bırak. Kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin felakete düçar olmaması için Kur'an ile nasihat et. O nefis için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de şefaatçi. O bütün varını fidye olarak verse yine de ondan kabul edilmez. Onlar kazandıkları günahlar yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. Müellifimiz diyor ki, bırak o dinlerini oyun, eğlence yerine koyanları. Bu ifadeden maksat, ayetler hakkında münasebetsizce konuşan kafirlerdir diyor müellifimiz. Onların diniyle kastedilen de Allah'ın onları sorumlu tuttuğu, gereklerini yerine getirmeyi emrettiği dindir ki o da İslam'dır. Dini oyun ve eğlence edinmeleriyle kastedilen ise din ile alay etmeleri ve onu hafife almalarıdır. Ayette geçen el-la'ib kelimesi oyun demektir ve nefsin meşgul olduğu, asla bırakmak istemediği şeydir. Eğlence anlamındaki el-lehvu kelimesi ise ciddi bir meseleyi şakaya almak, gayri ciddiliğe döndürmek demektir. Ve ayette devam eden şu ifade ve dünya hayatının aldattığı kimseleri, onlar ki dünya hayatı ile yetinirler ve bu dünya hayatından başka bir hayat olmadığını iddia ederler. Sen o inkarcılardan yüz çevir, onlarla birlikte olma. O kafirlere iltifat etme. Onların seni yalanlamalarına bakma. Allah'ın ayetleriyle alay etmelerini önemseme. Kalbini onlarla meşgul etme. Bu ifadelerden maksat, onları korkutup uyarmaktan vazgeçmesi değildir. Çünkü ayet-i kerimenin devamında Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Sen öğüt dinleyecek olanı o Kur'an ile uyar ki, kişi kendi yaptıkları yüzünden, yani işlediği kabahatler sebebiyle helake uğramasın, helakin pençesine teslim edilmesin ve helakin elinde rehin kalmasın. Ayette geçen ibsal bir şeyden men etmek demektir. Onun için helake teslim etme anlamında kullanılması caiz olur. Kâşifî'nin Farsça tefsirinde şöyle denilmiştir. Dünyada yaptığı kötülükler sebebiyle her bir kafirin nefsi helake teslim olunur. Ya da mahşer halkına o kişi rüsvay olur. O gün Allah'tan başka onun ne bir dostu ne de yardımcısı vardır ifadesiyle Allah'tan başka o mücrim nefisten azabı giderecek kimse yoktur manası ifade edilmektedir. Yine her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez ifadesiyle bu mücrim nefis yaptığı çirkin amellerin karşılığında yeryüzündekilerin tamamını fidye olarak verse de ondan kabul edilmez manası vardır. Bu ayette kastedilen mücrim nefse bütün kurtuluş yollarının ahirette kapalı olduğudur. Böyle olacağını kesin olarak bilen kimse nasıl olur da günaha yöneldiğinde tir tir titremez. İşte onlar dinlerini oyun ve eğlence edinip dünya hayatına aldanan kimseler, kazandıkları yüzünden kötü amelleri ve bozuk akideleri sebebiyle azaba teslim edilmişlerdir. Bir başka tefsirde şöyle denilmiştir. Onlar o kimselerdir ki işledikleri kötü işler sebebiyle azap meleklerine teslim olunmuşlardır. Ebu Suud Efendi der ki, işte onlar yaptıkları kötülüklere teslim edilmişlerdir. Sanki yaptıkları yüzünden azaba teslim edildiklerinde onlar için ne vardır diye sorulmuş ve cevaben şöyle buyurulmuştur. Onlar için kaynar sudan bir içecek vardır. Bu su karınlarında kaynar ve bağırsaklarını parçalar. Ve inkarlarından dolayı da onlar için acı bir azap vardır. Dünyada iken sürdüre geldikleri inadi küfürden ötürü, bedenlerini kasıp kavuran bir alevden acı bir azap vardır. Bil ki Allah Teala'nın ayetlerini yalanlamak ve onlarla alay etmek küfürdür. Küfrün sonu da acıklı bir azaptır. Bunun gibi günahlarda ısrar etmek de isyankar müminin kafir olarak ölmesine sebep olur. Bundan Allah'a sığınırız diyor müellifimiz ve fasılla ilgili sözlerini tamamlıyor. Müellifimiz bu ayeti kerimelerden sonra şu hususlara işaret olunmuştur diyerek şunları aktarıyor bize. Hak yolunu sıdk ile talep edenin, yüce velilerin hallerinden münasebetsizce konuşan, onların şekline bürünüp hırkalarını giymekten başka bir nasibi olmayan kimselerle düşüp kalkması uygun olmaz. Çünkü mizaç, mizaçtan çalar ve etkilenir. Bir beyit aktarıyor bizlere. Kişi kendi cinsinden olanın huyunu alır. Habis olanla karşılaşmaktan sakın öyleyse. Rüzgar kötü bir alandan geçince, pis havadan kötü kokuları alır getirir. Şu halde mutlaka hayırlı kişilerle oturup kalkmak, sohbet etmek ve büyüklerin sözlerinden öğüt almak gerekir. Burada müellifimiz bir hatıra aktarıyor bizlere. Abdullah bin Ahnef'in şöyle dediği rivayet edilir. Remle'de bulunan Ruzbari Kuddisesi Ruh Hazretlerini ziyaret etmek üzere Mısır'dan yola çıktım. Yolda İsa bin Yunus el-Mısri ile karşılaştım. Sana rehberlik edeyim mi dedi bana. Ben de evet buyur dedim. Dedi ki Sur kentine git. Orada murakabe halinde bulunan bir yaşlı bir de genç göreceksin. Onlara bir kere bakman ömrünün kalan kısmında sana yeter. Denilen yere gittim. Onların huzuruna vardığımda aç ve susuzdum. Üzerimde beni güneşten koruyacak bir şey de yoktu. Ancak onları kıbleye yönelmiş bir vaziyette buldum. Selam verdim, onlarla konuşmaya çalıştım ancak bana cevap vermediler. Bunun üzerine ben Allah aşkına benimle konuşun dedim. Böyle söylenince ben, yaşlı olan kişi başını kaldırdı ve ey Ahnef'in oğlu başka bir işin yok mu gelip bizimle uğraşıyorsun dedi. Sonra başını eğdi ve sustu. Ben de onların yanında öylece suskun vaziyette kaldım. Öğle ve ikindi namazlarını birlikte kıldık. Ancak bu arada bendeki açlık ve susuzluk gidiverdi. Gence dedim ki, bana nasihat et de istifade edeyim. Genç, biz musibetlere uğramış kimseleriz. Bizim öğüt verecek lisanımız yok dedi. Ben bu minval üzere, o yaşlı ile gencin yanında 3 gün 3 gece kaldım. Bu süre içinde hiçbir şey yiyip içmedik. Nihayet 3. günün akşamı olunca içimden şöyle geçirdim. Bu iki zatın bundan sonra yaşadığım sürede faydalanabileceğim öğütleri olmalı bana. İşte tam bu sırada genç olanı murakabeden başını kaldırdı ve bana şöyle dedi. Sana baktığında Allah'ı hatırlatacak, sözle değil, yaptığı güzel işlerle, yani ameliyle öğüt verecek kimselerle beraber ol. Sonra da genç arkasını döndü ve yanımdan ayrılıp gitti. Bir daha onları hiç görmedim. Müellifimiz diyor ki, hal lisanından şöyle bir şiir dökülmüştür. Sabah olmadan hemen önce bineklerini hazırlayarak göçüp gittiler. Geride kalan kalıntılar üzerinde ağlar bir vaziyette beni terk ettiler. Sonra şunu iyi bil ki, nasihat etmek kolay bir iştir diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Asıl zor olan nasihati kabul etmektir. Bil ki Allah kimin doğru yola erişmesini murad etmiş ve ona inayette yardımda bulunmuşsa, onu mutlaka zahiri ve batini anlamda öğüt veren bir nasihatçinin kapısına ulaştırır. Öğüt ve nasihatin nuruyla her şeyden haberdar olan Allah Teala'ya ulaşmanın yollarını bulur. Çocuklar gibi oynayan nefsin hevasının yönlendirmesinden, vakar ve itminan sahibi, şanı yüce olan bir ruhun hidayetinin zirvesine terakki eder, yükselir. Bu ayet-i kerimeler, nefsin hastalıklarına ve çarelerine işaret etmektedir. Cenab-ı Hak'tan nefsi ıslah etme hususunda bizlere yardım etmesini dileriz diyor müellifimiz. Biz de amin diye mukabelede bulunuyoruz efendim. Böylece bir Ruhul Beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz aziz dinleyenlerim. Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla önümüzdeki hafta sizlerle yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında buluşuncaya kadar onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlık ve afiyetle kalınız efendim.